Ayrım 2. Huzursuzluk. Zülfü Livaneli. Marulla şeytanın ne ilgisi? Varmış meğer, biz de biliyorduk. Şaşırıp kaldık senin gibi. Aysel de annesiyle birlikte aynı anda aklını kaçırmış olmayacağına göre, demek ki evin her yerine konulmuş marullarda gerçek bir sır var. Hikaye giderek daha çok içine çekiyor beni, ama bu kadar benzemez öge arasında nasıl bağ kuracağımı, olayları nasıl birbirine bağlayacağımı bilemiyorum. Şeytan denilen kız, ona aşık olan çocukluk arkadaşı Hüseyin, Mardin'de vurulma, Amerika'da ölüm, evdeki marullar, hele o marullar. Meleknaz Hüseyin'in karısı mıydı diye soruyorum Aysel'e. Evlenme hazırlığı içindelerdi diyor. O kız Suriyeli bir mülteci olduğu için bir takım zorluklar vardı, onunla uğraşıyorlardı. Meleknaz mı? Suriyeli mi o kız? Diye soruyorum pekiştirmek isteyerek. Evet diyor Aysel. Zaten sığınmacı kampında tanımış onu. Hayatına mal olacağını bilmeden de ona deli gibi... Küçük bir hıçkırık sesini hissettiği için susuyor Aysel. Aşık olmuş diye tamamlıyorum cümlesini. Hayır diyor içinden yükselen bir isyan duygusuyla. İblise aşık olunur mu hiç? O kız onun aklını başından aldı. Kim bilir hangi büyülerle onu kandırdı. Eski nişanlısını terk edecek, ailesini karşısına alacak hale getirdi. Of be Aysel diyorum. Her söylediğinde aklım daha çok karışıyor. Şu işi bana baştan sona anlatamaz mısın? Hayır diyor. Bunu şimdi yapamam. Abimin cenazesi geliyor yarın. Onu toprağa vereceğiz. Hem içim yanıyor hem de yapmam gereken bin tane iş var. Sonra hala hayranlıkla bakmakta olduğum badem gözlerini alıp gidiyor. Beni karmakarışık bir ruh hali ve giderek yoğunlaşan sorularla baş başa bırakıyor. Akşamüstü otelden çıkıp bu antik şehrin taş yapıları arasındaki dar sokaklardan yürüyerek Süryani ustaların gümüş telkari yaptıkları işliklerin önünden geçiyor. Epeyce yürüyüp şehri arkamda bırakıyorum ve çocukluğumdaki gibi Kasımiye Medresesi'nin tepesine çıkıyorum. Buradan bütün ova ayaklar altında. Mezopotamya'nın tamamını görüyorum. Duygusuna kapılıyor insan. Güneş Mardin'in kalesini, taş evlerini kızıla boyayarak tam karşıdan batıyor. Zamanın durduğu bir mekan ki o zamanın içinde Haçlılar, Timur'un Moğolları, Artuklular, Selçuklular, Süryaniler, Araplar, Türkler, Kürtler donmuş duruyorlar. İstanbul'dan bir uçağa binip 2 saatte binlerce yıl ötesine Mezopotamya tarihine dalıvermenin tuhaf, hüzne benzer ama tam da hüzün olmayan, şaşkınlık mı, özlem mi desem, ne olduğunu tam çözemediğim karmaşık duyguları kaplayıveriyor beni. İstanbul'un dağdağlı hayatı, yeni ayrıldığım karım, boşanma zorlukları, gazetedeki haber heyecanı, masam, bilgisayarım uzaklarda kalıyor. Tam karşımda Suriye sınırı, Kamışlı ilçesi. Gün kavuşuyor, o anda önce Ulu Cami'den, sonra diğer camilerden akşam ezanları okunmaya başlıyor, içim ürperiyor. Ulu Cami'nin de çocukluk anılarımda yeri var. Bayram sabahları erkenden kaldırıp şadırvanda abdest aldıktan sonra büyüklerimizin götürdüğü bayram namazlarının kılındığı cami, inançların harman olduğu bu kentte bir Hristiyan mimarın yaptığı o güzel cami. Hava karardıkça bir kasvet çöküyor. Ayrıntıları silinen koca ova, uçsuz bucaksız bir okyanusmuş gibi görünmeye başlıyor. Sanki sonsuz bir deryaya, bir ummana bakıyorum. Neredeyse ağlayacak hale geliyorum ama neyin ağlattığını bilmeden. Dedemin öğrettiği çok eski bir Arap şiiri geliyor aklıma. Asil insanların en neşeli zamanlarında bile bir hüznü vardır. Daha düşük ruhlar ise en sefil zamanında bile neşelidir. İnsanların fazla gülmediği, kadınlarla çocukların evin erkeklerinin yanında yüksek sesle konuşamadığı, dede, baba eve geldiği zaman Arap şarkıları çalan radyonun kapatıldığı, alelacele yeniden yemek sırasında kimsenin konuşmadığı, neşesiz ve tatsız bir hayata çok uyan bir şiir bu. Artuklu sultanlarının yaptırdığı Kasımiye Medresesi'nden ayrılırken beni hüzünlendiren şeyin ne olduğunu buluyorum. Yalnızlık duygusu. Bu şehirde yalnızım ben. Ailem yok. Hayatta kalanlar Ankara'ya, İzmir'e taşınmış. Onlarla da bir ilişkim kalmamış. Aile bağlarımı tamamen koparmışım. Dedem, babam, annem mezarlıkta. Bu şehir benim şehrim değil artık. Binlerce yıllık taş binaların üstüne çıkılmış, yanına eklenmiş briket bölümler, deşilmiş bağırsaklar gibi görünen karmakarışık elektrik, telefon telleri, karanlığın örttüğü çirkinlikler. Evlerde ölgün ışıklar yanıyor, sanki Mezopotamya tarihinin bütün acıları karanlıkta birlikte şehrin üstüne çöküvermiş gibi. Canımın fena halde içki istediğini fark ediyorum. Acıkmadım ama içki içmek istiyorum. Daha önce okuduklarım artık bu devirde şehirde içki bulmanın çok zor olduğunu anlatıyor bana. Otelde içki yok, lokantalarda da. Oysa mahlepli Süryani şaraplarıyla ünlü bir yerdi buralar. Dizlerini bir sağa bir sola çevirerek yere doğru yavaş yavaş müziğin ritmine uyarak çöküp, sonra aynı şekilde yukarı kalkarken hüner sahiplerinin göğe dönmüş alınlarının üstündeki dolu rakı bardağından bir damla bile dökmemekle övündükleri reyhani danslarının memleketiydi. Çocukluğumun Mardin'inde İslam da başka bir şeydi. Namaz kılan babaannelerin önünden geçtiğinde ya da secdeye vardığı sırada sırtına bindiğinde namazının bozulacağından korkan zavallı kadının sadece okuduğu duanın sözlerini daha yüksek sesle tekrarlamaktan öteye gitmeyen sevecen protestosu, Ramazan ayında çocukların oruç tutma ısrarı karşısında "Peki 3 gün tut, bir başlangıçta, bir ortasında, bir de sonunda. 3 gün eder. Bir sıfır koydun mu, işte sana 30 gün oruç" diye avutulduğu bir şefkat dünyası. Israrımıza rağmen iftarı bekleyemez, gizlice su içer, mutfaktan aşırdığımız bir şeyleri yerdik. Büyükler de bunu bilmelerine rağmen hiç yüzümüze vurmazdı. Hatta iftar sofrasında bize de "Allah kabul etsin evladım" derlerdi. Çarşıda, okulda, kadim Süryani, Müslüman, Yahudi, Mecusi, Zerdüşti, herkesin ahbaplık ettiği, birbirinin kutsal günlerini kutladığı şölen günleri. Ama şimdi iyice içine kapanmış, sertleşmiş, öfkeli bir İslam'ın gölgesi altında kararan bir şehir. Önceki ben, bu şehrin sokaklarında babasının elini tutmuş gezerken, bazı lokantalardan yayılan ızgara et ve buram buram anason karışımı kokulardan bayılacak gibi olurdu. O kadar hoş ve değişik bir kokuydu ki bu, evde yenilen yemeklerden alıp başka bir dünyaya sokardı o çocuğu. Evlerde de rakı içilirdi, mahlepli Süryani şarabı yudumlanırdı. Ama lokantalardan yayılan yoğun rakı kebap karışımı koku bambaşkaydı. Şimdi yürüdüğüm sokaklar daha karanlık sanki, daha neşesiz, daha ıssız. Bir yandan IŞİD, bir yandan PKK, bir yandan devlet güçleri derken çarpışmaların ortasında kalmış korkuş içinde bir kent. Uzaklardan silah sesleri ve köpek havlamaları çalınıyor kulağıma. Bu tarifsiz, kaybedilmiş şehir duygusundan kurtulmak için ünü İstanbul'a kadar gelen Sersis Murat Konağı'na gidiyorum. Galiba Mardin'de içki verilen tek lokanta bu. Belki de sahibi bir kadın olduğu için. Bu görkemli taş konaktaki lokanta tenha, masaların çoğu boş çünkü turistler gelmiyor artık buralara. Evdekiler de çıkmaya korkuyor. Mahlepli Süryani şarabı istiyorum. Bir de listeden seçtiğim Ayvalı incik. Bu eski konak Ermeni Tüfekçiyan ailesine aitmiş derlerdi bize. Tehcirden sonra Süryani Sersis Murat'ın olmuş, zaten birçok Ermeni mülkünü paylaşmış Mardinliler. Şarap koyu, tortulu, kekremsi ama mahlep çok hoş bir tat bırakıyor damakta. Garsona şişeyle şarap satmadıklarını soruyorum. Niyetim 2 şişe alıp otele götürmek. Lobide olmasa bile odamda içebilirim herhalde. Yok diyor ama çarşıdaki Süryani kuyumcuların çoğunda satılıyor. Evlerinde yapıyorlar. Hüseyin'in macerasını kimden öğrenebileceğimi düşünüyorum. Eski arkadaşlarımı bulmam zor olmaz herhalde. Acaba kim konuşur, kim anlatır bana gerçeği? Hem sahiden biliyorlar mı ki neyin gerçek, neyin yalan olduğunu? Onlar da Meleknaz adlı göçmen kızın şeytan olduğuna inanıyorlarsa bana bir şey anlatamazlar. Hüseyin'in kimler vurdu burada, neden vurdu, nasıl vurdu, 2 kurşun yarısına rağmen nasıl oldu da ölümü Amerika'ya kadar ertelendi? Taş ve dar sokaklardan geçip Zinciriye Medresesi'nden dönüştürülmüş otele girerken hep bunlarla uğraşan kafam, iyi ki hafif bulutluydu, yoksa o gece bu sorularla uyumam zor olacaktı. Gece şeytan kuyruklu bir kız girdi rüyama. Uyan Hüseyin'im derin uykudan. Salim abisinin Amerika'dan İstanbul'a, oradan da yine uçakla Mardin'e getirdiği Hüseyin toprağa verilirken, İşleri bu olan ağaççı kadınlar, göğüslerini dövüp saçlarını yolarak yeri göğü birbirine katan binbir acılı çığlıkla Hüseyin'in nasıl yiğit, nasıl cesur, nasıl yakışıklı, nasıl da kadersiz olduğunu anlatıp ailenin zaten dökmekte olduğu gözyaşlarını daha da çoğaltıyorlar. Kara giysilere büyünmüş ağaççı kadınları biliyordum. Her cenazede hazır bulunur, aldıkları paranın hakkını verirlerdi doğrusu. Öyle ki duyanlar asıl bağrı yananların onlar olduğuna, cenaze sahiplerinden daha çok acı çektiklerine inanırdı. Arapça, Türkçe, Kürtçe, "Kalk Hüseyin, kalk, nedir bu uyku, bu derin uyku? Atın ahırda bağlı kaldı, kuzuların sahipsiz kaldı. Matem bizden uzak olsun, kalk Hüseyin, kalk, nedir bu uyku?" diye bağırırken, bitiştirdikleri ellerini kalplerinin üstüne, kafalarına, göğüslerine ritmik bir biçimde vuruyorlardı. Yüzlerinde, ellerinde mor dövmeler vardı. Çoğu kadının alt dudağı mosmordu. Peygamberin kızı Fatıma'yı bir kölenin ısırdığına, bu kutsal insan alt dudağını yaraladığına inanıyorlardı. Bu yüzden hepsi alt dudaklarını dövmeyle morartmıştı. Babaannemin göğsünde de ceylan dövmeleri vardı. Bir keresinde sormuştum, "Niye yaptın bunu babaanne?" diye. "İçim sıkıldığında göğsümde gazeller uçuşsun istedim," cevabını vermişti. "Acıdı mı?" demiştim. "Hem de çok," demişti. "Kanadı, acıdı. 7 kere soyuldu. Sonra böyle mor kaldı." Dövmeci kadınlar kız bebek emziren bir annenin sütünü alır, oğlan anası olamazmış nedense, isle karıştırır, sonra da 3 iğneyi buna batırarak dövmeyi yaparlarmış. Okuldaki Süryani arkadaşım Emanuel'in kolunda da görmüştüm haç şeklinde bir dövme. Bu acı verici kanlı işi niye yaptırdığını sorduğumda, "Biz dinimiz için yaparız bunu," demişti. "Ama yüzümüzü lekelemeyiz." Babaannem de bu mahzun mezarlıkta yatıyor, dedem de, babam da, annem de. Hayırsız oğulları sabah Hüseyin'in cenazesinden önce gelerek sararmış otlarla kaplı bakımsız mezarlarını ziyaret etti. Mezarların başında ne yapacağını bilmeden tuhaf bir duyguyla 5-6 dakika durdu. Mezar taşlarında yazan adları, doğum ölüm tarihlerini tekrar tekrar okudu. "Annem babam burada değil," diye düşündü. "Yoklar." "İyi ama o zaman ne var? Sadece kemikler mi? Yunanlıların cenazeleri 3 yıl sonra mezardan çıkarıp yakınlarının kemiklerini evde sakladıklarını duymuştu. Demek ki 3 yılda sadece kemik kalıyordu. Acaba kendisi de annesini babasını alıp İstanbul'a mı götürmeliydi? Evde her gün o kemiklere bakarak yaptığı hataları, ailesini terk etme hoyratlığını, Mardin'i ve içinden çıktığı çevreyi küçümseme kabalığını bağışlatabilir miydi? Elbette olamazdı böyle bir şey. En azından annesi ve babası açısından. Onlar batılı oğullarının tam tersine iliklerine kadar doğuluydular. Ve şimdi ilikleri bile kalmamış olmasına rağmen en azından kemikleri ve anılarıyla Mezopotamya'ya aittiler. Kalabalık arasında uzun boylu, bıyıklı bir adamın yanına sokuldum. "Hala ağaççılar olduğunu bilmiyordum," diye fısıldadım. Adam bana şöyle bir baktı, "Eski adetler bunlar. Artık kimi ağaççı çağırıyor, kimi çağırmıyor," dedi. Sonra yüzünü cenazeye doğru çevirdi. Beni meraklı bir ziyaretçi olarak gördüğü belliydi. "Dedemi burada toprağa verirken de ağaççılar vardı Mehmet," dedim. Bunun üzerine başını çevirip bana iyice baktı. Şaşkın gözlerle beni süzdü. Kim olduğumu çıkarmaya çalıştı. Sonra yüzü aydınlandı ve "İbrahim," dedi. "İbrahim." "Evet Mehmet," diye fısıldadım. "Ben İbrahim." Cenazeye saygısızlık etmemek için tokalaşmadık. Birbirimize sarılmadık. Saygılı bir tavırla yan yana dururken sadece ellerimiz birbirine değdi. Sonra Mehmet sırtıma hafifçe 2 kez vurdu. O sırada Aysel'in çocukluğundan beri dokunmadığı belli olan, beline kadar inmiş 2 örgü saçını kestiğini ve abisinin mezarına attığını gördük. Laleş Vadisi Misafiri. "Çok şaşırdım," diyor Mehmet. "Gerçekten çok şaşırdım Bey İbrahim. Bunca yıl, bu kadar yıl ortalıkta görünme, sonra birden yanımda bitiver. Hem de Hüseyin'in cenazesinde. Hüseyin'le seni konuşurduk, biliyor musun? Nerelerde olduğunu, ne yaptığını. Merak ederdik seni. O kadar uzaktın ki bizden. Biz bu şehre çakılıp kaldık İbrahim. Başka bir yerde yaşamak aklımıza bile gelmedi. Dedemizin, babamızın hayatını sürdürdük ama bu arada şehir, gördüğün gibi şehir değişti. Mardin değişti. Belki biz de değiştik, kim bilir. Eski arkadaşlar mı? Raif bir araba kazasında öldü. Muharrem kanser oldu ama kurtuldu. Otağı centilliği yapıyor. Hüseyin ise, burada bir üniversite kuruldu, haberin var mı? İçimizde en iyi okuyan Hüseyin, Sağlık Yüksek Okulu'nu bitirdi. İnsanlara yardım etmeye ne kadar meraklı olduğunu hatırlarsın belki. Ne kadar yufka yürekli olduğunu. Evet, dediğin gibi kuşlara bile kıyamazdı. İyi hatırladın. O huyu hiç değişmedi. Hatta büyüdükçe merhamet duygusu daha da arttı. Hepimiz merhametli insanlarız ama kimse onun gibi olamaz. Hayatını fakir fukaraya, hastalara, eziyet görenlere adadı. Yalnız insanlara değil, her türlü mahlukata. Yukarı mahallelere yük taşıyan eşekleri hatırlıyor musun? Hani dik yokuş sokaklar araba giremeyecek kadar dar olduğu için kullanılan eşekleri. Geçenlerde belediye onları kadrolu yaptı, iyi mi? Eşekler belediye çalışanı oldular ama bu kadro o zavallı hayvanların yara bere içinde hasta, zayıf, yorgun mahluklar olmasının önüne geçmedi. Hüseyin başka işlerden vakit bulduğunda hep o eşeklerle ilgilenirdi. Yaralarına merhem sürerken, hastalıklarını tedavi ederken onlarla nasıl şefkatle konuşurdu, duysan inanmazdın. Eşekler de onu anlamıyormuş gibi başlarını sallardı. Hüseyin minnet dolu bir eşeğin ağladığını bile anlatmıştı bize. Hadi oradan demiş, abarttığını düşünmüştük. Hiç eşek ağlar mı diye dalga geçmiştik. Ama o her zamanki saflığıyla yemin üstüne yemin ediyor, eşeğin sahiden ağladığını söylüyordu. Ne çocuktu yahu, böyle bir son olacağı kimin aklına gelirdi? Evet, dediğin gibi, onun şerefine içelim İbrahim. Dünyanın en iyi kalpli insanın anasına içelim. Merhametten maraz doğar derler. Bilirsin, her şeyin fazlası fazla. Hüseyin de bu işte aşırı gitti. Kendini o göçmen kamplarına atmasaydı bunların hiçbiri başına gelmeyecekti ama duramadı. Suriye'den akın akın gelen göçmenlere çok üzülüyordu. Onlara yardım edeceğim diye tutturdu. Buralarda binlerce Suriye göçmeni var, biliyorsun. Çadır kentlerde kalıyorlar. Hayatları sahiden zor ama biçare Hüseyin binlerce insana nasıl derman olsun? Yine de elinden geleni yapmaya çalışıyor, çırpınıyor, kendini paralıyordu. Onun başını bu merhamet yedi yoksa hiçbir derdi olmazdı. Evi barkı vardı, nişanlıydı, evlenmek için gün sayıyorlardı. Ne, duymadın mı nişanlı olduğunu? Şeytan kız falan değil canım. Bizim buranın yerlerinden, zengin kızı, Safiye. O dediğin öteki kız olmalı, göçmen kampında gördüğü kız. Elbette her şeyi anlatırım ama bildiğim kadarıyla tabii. Anlam veremediğimiz olaylar oldu. Hüseyin o kamplara gide gide iyice tuhaflaştı. Sınır tanımayan doktorlar diye bir örgüt varmış. Fransa'dan falan doktorlar gelir, göçmenlere yardım edermiş. Hüseyin onlarla birlikte dolaşmaya başladı. Çadırlarda kalan hasta çocuklara, kadınlara, yaralılara bakıyordu. Kışın ısınamıyor göçmenler elbette. Çadırda soba yaptıkları için kaç kişi yanarak can verdi biliyor musun? Bu Suriye işi çok kötü oldu, çok. Zavallı insanlar ölümden kaçmak için yollara düştüler ama burada da rahat yüzü göremediler. Evet haklısın, çoğu IŞİD'den kaçtı ama hükümet güçlerinden de El Nusra'dan da kaçanlar var. Hepsinin durumu kötü ama en büyük zulmü Yezidiler görmüş. IŞİD bunların köylerini basmış. 10 yaşından büyük erkeklerin kafalarını kesmiş. Kadınları, kızları esir alıp tecavüz etmiş, sonra da satmış. 10 yaşından küçük oğlan çocuklarını da IŞİD militanı olarak yetiştiriyorlarmış. O katliam günlerinde kaçabilenler Laleş'e sığınmışlar. Laleş onların kutsal mekanı. Ne zaman zulüm görseler oraya kaçarlar zaten. IŞİD orada da peşlerine düşmüş ama Kürtler Yezidileri kurtarmaya gelince çekilmişler. Bütün bunların elbette Hüseyin'le ilgisi var. Yoksa niye bu kadar ayrıntılı anlatayım? Hüseyin son aylarda Yezidi kamplarına gidiyordu. En çok ezilenler, en çok zulüm görenler Yezidiler olduğu için onlar Hüseyin'de bir saplantı haline almıştı. Hep onlardan söz ediyor, tarih boyunca her türlü din tarafından dışlandıklarını ama son zamanlarda en çok zulmü IŞİD'den gördüklerini anlatırdı. IŞİD'e göre Yezidi kanı helalmiş. Hatta Yezidi öldürenler cennete girermiş. Niye mi? Ben de fazla bilmiyorum ama sorduğum birkaç kişi Yezidilerin şeytana taptığını söyledi. Hiç şeytana tapılır mı yahu? Demek öyleleri de varmış. Bunları babam bilir aslında. Hatırlar mısın babamı? Evet evet, çok şükür hala hayatta. 80 yaşına girdi. Sağlığı iyi. Sırım gibi maşallah. Yalnız gözleri pek görmediğinden de eskisi kadar çok okuyamıyor ama aklı yerinde çok şükür. Öyle ya, haklısın. İyi hatırladın. Hüseyin'e okul dışında din dersleri verirdi. Aradan çok geçti. Bak ben unutmuşum. Senin aklın da pırıl pırıl maşallah. Bu Meleknaz denilen kızı Yezidi kampında tanımış Hüseyin. Ben görmedim. Görenler pek ahım şahım bir şey değil. Esmer kara kuru bir kız işte dediler. Hüseyin'in onda ne bulduğunu anlamamışlar ama gönül bu. Ferman dinlemez ya. Hüseyin o kız yüzünden nişanlısını bıraktı. Zavallı Safiye çok gözyaşı döktü. Kendisi gibi güzel, varlıklı bir nişanlıyı bırakıp da o sefil kıza abayı yaktığına göre bunun bir şeytan işi, bir büyü olduğunu anlatıp durdu. Herkes de hak verdi Safiye'ye. Doğrusu ben de öyle düşünmüştüm. Hüseyin'in yaptığının mantıkla falan alakası yoktu. Üstelik bir de bebeği varmış kızın. Kör doğmuş bir bebek. Artık tecavüz sonucu mu olmuş, yoksa kız evli miymiş, hiçbirini öğrenemedik. Hüseyin o çadırlarda kucağındaki kör çocukla bu zayıf kızı görünce aklını yitirdi herhalde. Çocuğun gözlerini açtıracağım diye uğraşmış didinmiş, Fransa'dan gelen doktorlara göstermiş, bir çare bulamamış duyduğuma göre. Kızın o bebekten başka kimi kimsesi yokmuş. Hüseyin resmi makamlara başvurmuş, kızın nikahını almak istediğini söylemiş. Hatta çadırda Yezidi adetlerine göre nişanlanmışlar. Bütün bunları biz bilmiyoruz tabii o zamanlar. Ailesi de bilmiyor. Zaten hepsi rivayet. İşin aslını bilen yok. Bazıları da Yezidilerde Müslümanla evlilik olmaz, yalandır diyor, bilemem. Belki de kendi aralarında söz kesmişlerdir. Artık nasıl yaptıysa izin alıp kızı kamptan çıkarmayı başarmış. Alıp doğru annesinin evine götürmüş. Artık benim nişanlım bu. Adı da Meleknaz diyerek. Annesi düşüp bayılmış. Herhalde Safiye'yi çok sevdiğinden, biliyorsun ki aile uzaktan akraba oluyor. Ayılınca el alemin yüzüne nasıl bakarız oğlum? Gül gibi nişanlım var. Nereden çıktı bu kara kız demiş. Kucağındaki bebekle kapının önünde bekleyen Yezidi kız, o zaman Yezidi olduğunu bilmiyorlar tabii. Türkçe konuşamadığı için söylenenleri anlamamış ama hallerinden, tavırlarından neler döndüğünü sezmiş olmalı ki dönüp gitmeye kalkmış. Hüseyin gidip kolundan tutmuş, zorla getirmiş kızı. Anne demiş, ben bu evin oğluysam bu da senin gelinin. Bunu hemen kabul etsen iyi olur, yoksa şimdi çeker giderim. Aysel, o yumuşak başlı Hüseyin abimi hiç bu kadar sert görmemiştim dedi. Çıldırdığını düşünmüşler ama arkasından olayları birbirine bağlayınca şeytanın oyun ettiğini anlamışlar. Çünkü şeytanın kara büyüsü aklını başından almıştı. Ne yapabilirdi ki zavallı abim diyor Aysel. Bu tavır üstüne Adviye Hanım teyzeye susmak düşmüş tabii. Kızı içeriye buyur etmiş, kız da istemeye istemeye girmiş. Aysel, haspada öyle bir tavır vardı ki diye anlattı, sanki eve girerek bize iyilik yapıyordu. Ne yüzümüze baktı, ne gülümsedi, ne merhaba dedi, öyle yaban yaban durdu. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 37.